Herkese merhabalar. Gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin denizine demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış. Yaklaşık yarım saat boyunca ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağım. O zaman hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Mimar Sinan Maratonu devam etmekte ve hatta son virajını da almak üzere. Bu son iki bölümü şu şekilde yapmaya karar verdim. Bu hafta 50 yıllık kariyerini 30 dakikaya sığdırıp önümüzdeki hafta da ayrı bir bölüm şeklinde Süleymaniye ve Selimiye'yi sizlere anlatacağım. Selimiye'yi sona koymamın sebebi son hanedan yapısı olmasından değil işin açıkçası. Selimiye'yi sona koymamın sebebi bir sonraki sezona bağlayabilmek için. Son bir yıldır yaptığım yayınlar genelde İstanbul merkezinde dolanıp duruyor. Bu bir yerde beni rahatsız etti. Çünkü devasa bir kültür birikiminin bulunduğu Anadolu'ya sırtımı dönmüş gibi hissettim. Bir de bazı rehber arkadaşlarım beni buna doğru yönlendirdi. Sağ olsunlar. Ben de hep andığımız ama tam olarak kavrayamadığınız, hatta değerini bile tam bilemediğimiz UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesi üzerinden bir yol çizmeye karar verdim. Bu hafta ve önümüzdeki hafta sizlere sunacağım yayınlarla Kulak Uleması'nın bir yıllık birinci sezonu bitecek. Sonrasında bir 15 gün ara vermeyi planlıyorum. Lakin belli de olmaz, sürprizler de olabilir. Kendime tanıdığım tatilin bitmesiyle de daha fazla Anadolu kültür tarihi ve dünya kültür mirası listesinden anlatımlar yapacağım. Dünya kültür mirası listesinde İstanbul'dan da yapılar bulunuyor. Bu listede surlar, ki yaptığımız bir bölümdü bu, tarihi Yarımada'nın birinci tepesi üzerindeki Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Hipodrom'la beraber Topkapı Sarayı da yine Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Bunlardan üçünü ayrı birer dosya şeklinde geçen sene yapmıştım hatırlarsanız. Listede bulunan bir başka İstanbul yapısı Süleymaniye, ki bunu önümüzdeki hafta anlatacağım. Etrafından bile geçmediğimiz zeyrek içinde gelecek sezon için bir söz vermiş olayım. Geçtiğimiz hafta Mimar Sinan'ın mimar, hatta Sinan bile olmadan önceki hayatını, dönemin sosyal ve siyasi yapısını mercek altına alarak anlattım ve bu bölüm bugüne kadar İlk hafta dinlenme oranlarında oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı. Bundan dolayı teşekkür ederim. Geçen bölümü bitirirken Haseki Sinan'ın Prut Nehri üzerinde bir köprü inşa etmesiyle beraber değişen talihini anlatarak öyküyü bitirmiştik. Bu hafta Karaboğ'da, yani Moldova seferi sonrasında İstanbul'a dönmüş Sinan'ın talihini açacak iki kayıpla tarih denizine ilerlemeye başlayalım. Bu kayıplardan ilki Acem Ali olarak kayıtlara geçmiş Mimar Sinan'dan evvelki mimarbaşı, hatta tam ünvanını verelim de isabetli olsun, Hassa Mimarları Ocağı Ser Mimarı Acem Ali'si. Ali'ye geçeriz ama her zaman olduğu gibi ortada duran durumu biraz daha tatlı tatlı kaşıyıp yolu da dolandıralım. Bu bir soru ortaya atıp cevaplamaya çalışayım. Nedir bu Hassa Mimarları Ocağı? Geçen hafta has kelimesinin hünkârın tasarrufu altında olan her şeyi ifade etmek için kullanıldığını söylemiştim. Mimarsa biraz daha karışık. Kelimenin kökü Arapçada bir yeri yaşanabilir bir şekilde uzun ömürlü kılmak anlamına gelen umur veya amır mastarından türemiş. Sultanahmet Camii mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'nın hayatını yazan Cafer Efendi'ye göre bu imar kelimesinin tam karşılığına şenlendirmek, mimarın karşılığına da şenlendirici tanımı gelmiştir. Mimar bir yeri şen kılan. Bu şenlendirici topluluğun bir araya gelerek sultanın emriyle yapılar yapmak için toplandığı yer de bu Hassa Mimarları Ocağı oluyor efendim. Acem Ali bu ocağın Sinan'dan önceki başıydı. Kökeni konusunda tartışma çok olan bu zatın lakabı her ne kadar Acem olsa da iki vakfiyesinde de baba adı, birinde Abdülvehhab, diğerinde Abdullah olarak anıldığı için bir devşirilme durumu da söz konusu olabilir. 1503 ila 1539 tarihleri arasında İstanbul'da faaliyet gösteren bu zat henüz 50 yıl önce fetholunmuş bir kentin yeni hamileri adına imza atmaya başlar. Başlamasına ama 1509 depreminin mağduru olmuştur. Zaten Sinan da 1512'de devşirilince bu harap İstanbul'a gelir ilk defa. Kıyameti Sura, yani küçük kıyamet adı verilen 1509 depremi Akdeniz'e kadar bir alanı etkisine alıp en büyük hasarı da İstanbul'a verdiği için Acem Ali Müstehar adlı zat ağırlıklı olarak harap olan binaları ihya etmek zorunda kalmış. İhtimal ki gerek Acemi oğlanlığı gerekse de sefer harici neccar, yani inşaatların ahşap işlerini yapan bir usta olarak Sinan'la da beraber bir teşrik-i mesaileri olmuş olabilir. Yoksa sadece bir ahşap ustası olarak ister istihkam bölüklerinde seferlerde görev alsın, ister sefer harici kentte bulunduğu zamanlarda bu işleri yapmış olmuş saysak bile herhangi bir inşaat faaliyetinde olmayan adamı koca mimarlar ocağının başına da geçirmezler. İşte hak vaki olunca 1539 Temmuz'unda ahirete göç eden ve hala daha Şehremini semtinde Örümceksiz Cami adıyla kendi yaptığı caminin haziresinde gömülü olan Acem Ali'den boşalan koltuğa onun yeteneklerine hem Van hem de Prut'ta şahitlik eden Lütfi Paşa'nın tavsiyesiyle Sinan getirildi. Bu koltuk hemen dolmalıydı, zira Osmanlı her ne kadar bir saltanat devleti olsa da klasik çağın en mühim özelliği kurumların muntazam işlemesiydi. Bu kurumun da diğerleri gibi işleyebilmesi için Sinan parlayan bir yıldızdı ve hemen istihdam edildi. Ortada iki önemli iş vardı onun rüştünü ispat etmek için. Bunlardan biri Lütfi Paşa'nın sadaretini başlatan Ayas Paşa'nın vefatıydı ki ölenin bir türbesi yapılmalıydı. Diğeri de Hürrem Sultan'ın hayır hasenat için niyetlendiği külliyenin inşası. Ayas Paşa günümüzde Alman konsolosluğu civarında tek seferde 40 beşiğin sallandığı ahşap sarayında vefat ettikten sonra doktorlar kalp demişler, başka bir şey diyemeyeceklerinden sebep zira koskoca sadrazam. Ayas Paşa'nın Eyüp Sultan'da defnedildiği yere dört yanı açık ve dört köşesinde birer sütunla ayakta duran kubbeli bir türbe yapan Sinan aslında kendi adını verecek olduğu çağı da bu şekilde başlatmış ve 50 yıl devam ettirmiş olur efendim. Sinan'ın ser mimar unvanıyla görev almaya başladığı zaman Kanuni Sultan Süleyman tahttaki 19. yılını geçiriyordu. Başarılı seferler düzenlemesine rağmen henüz bir cami inşaat etmeye niyetlenmemişti. Bunun nedenlerinden biri de belki babası Yavuz'un başlattığı ama tamamlamadan vefat ettiği caminin inşaatını tamamlatması ihtimaldir. Zira Osmanlı padişahlarına baktığımızda Kanuni'ye kadar hiçbiri başarılı seferler sonrasında bu denli uzun süreli imardan geri kalmamıştır. Sultan Süleyman bunca zaman hareket etmeyerek belki de Sinan'ın gelmesini de beklemiş olabilir. Zaten Sinan gelince de hemen ona iş sipariş etmemiş ve rüştünün ispatını beklemişti. Bence bu tamamen benim kendi yorumum. Bu ispat için verilen görev Haseki Hürrem Sultan'ın yapmaya niyet ettiği külliye olacaktı. Burada aynı zamanda oldukça hoş bir detay daha var. Ondan anlatmaya başlayayım hikayeyi. İstanbul malum 7 tepe. Bunlardan 7.si vakti zamanında bir Zeus tapınağında olduğu Doğu Roma adıyla anılacak olan Bizans'ın belki de ilk imparatoru Arkadius'un bir meydan ve anıt inşa ettirdiği bu Haseki Tepesi'dir. Gerçi bu da biraz tartışmalıdır ya, neyse, koca Haseki bir cami yaptıracak da sıradan bir yere mi yaptıracak? 1. tepede Ayasofya, 3. tepede Bayezid, 4. tepede Fatih, 5'te Yavuz Sultan Selim'in camii var ki bir Bizans yapısı olan Bovis Sarayı'nın üstüne konumlanmıştır. Şehrin nispeten bakir olan bu 7. tepesine de Haseki Hürrem Sultan bir yapıya niyetlenir, ne de olsa koca Sultan Süleyman'ın nikahlı eşidir. Buna rağmen benim dikkatimi çekmek istediğim nokta daha başka. Malum en başından beri Sinan'ın insan yanını, yani günümüzden bakarak görebileceğimiz hatta hissedebileceğimiz yanını anlatmaya çalışıyorum. Bu açıdan ele alırsak da farklı ve bir o kadar hoş bir detay var. Osmanlı kaynaklarında bu alana avrat pazarı denirdi. Bununla ilgili esir pazarı açıklaması yapılsa da işin açıkçası pek öyle değildir. Bu mahalle cami yapılana kadar Başçıbaşı adıyla anılıyormuş efendim. Başçıbaşı Mahmut adıyla bilinen bir zat tarafından buraya yaptırılan bir cami nedeniyle bu şekilde anılmış. Bu cami 1. Dünya Savaşı yıllarında çıkan bir yangında harap olmuş ve meşhur Menderes imar planı ile tamamen yıkılıp gitmiş. Bunun yerine 1986 yılında aynı adlı bir cami yapılmış. Biraz da o dönemin taklidi diyebiliriz. Fakat ben gene bir detaydan yola çıkmak istiyorum. Mahmut Efendi bir başçıbaşıymış. Başçıbaşılık Fatih döneminde saray inşaatlarında çalışan işçilerin başında bulunan ve imardan sorumlu kişilere verilen bir unvanmış. Mahmut Efendi'nin sergilediği başarılı işlerin neticesinde kendisine bu mahalleye bir cami yapma hakkı tanınmış. Benim burada hoşuma giden detay ise Sinan'ın bir yapı ustasının adıyla anılan mahalden yola çıkarak kariyerini çizmesidir. Buraya avrat pazarı denmesinin nedenini de söyleyeyim. Cami inşaatı bittikten sonra oluyor bu olay. Bu bölgeyi Hürrem Haseki'nin vakfıyla şenlendirmesi sonrasında satanın da alanın da kadın olduğu bir pazarın kurulmasıyla bölge bu adla anılmaya başlar. Ve zamanla sadece Haseki olarak varlığını devam ettirir. Haseki Camii'nin başlangıcı 1539 olsa da sadece cami, medrese, imaret, darüşşifa yapılır. Bununla beraber inşaat sürekli devam eder. Çeşitli eklemelerle 70 yıldan fazla sürer ve günümüzdeki halini alır. Sinan kendine hanedan üyesi, hatta öyle üyesi diye geçiştiremeyeceğimiz birinin sipariş ettiği ilk yapıyı güzel bir şekilde tamamladıktan sonra bir şekilde dediğimiz gibi rüştünü de ispat etmiş olur. Bundan sonrası daha hızlı gelir. İstanbul henüz bir asırlık Türk şehri bile olmamışken bir de küçük kıyamet adı verilen yıkıcı bir depremle vurulmuştu. Şimdi bile baktığımızda, yani 21. yüzyılın teknikleriyle baktığımızda 1999 depreminin bile yaraları tam sarılmamışken bahsettiğimiz zaman diliminde İstanbul'un pek de göz alıcı olmadığını itiraf etmek gerekli. Hal böyle olunca ve Sultan Süleyman'ın hızlı geçen seferleri sonrasında daha sakin bir döneme girilmesi ve elde avuçta olanın da şehrin şenlendirilmesine harcanması kaçınılmazdı. Bu yüzden kent bir şantiyeye çevrilir tam anlamıyla. Bu amaçla Haseki sonrası atılan ilk adım alışılmadık bir yapı olacaktı. Kanuni'nin ilk oğlu henüz şehzadeliği sırasında dünyaya gelen Mustafa'ydı. Mahidevran Haseki'den dünyaya gelen bu çocuk zaman içinde hem de Hürrem Sultan'ın arka arkaya dünyaya getirdiği erkek çocuklara rağmen özellikle Yeniçeri arasında gittikçe talep görmeye başlamış ve bu yolda da maalesef can vermişti. Sultan Süleyman'ın bundan haberi olmaması gibi bir ihtimal düşünülemez ve bu durumda da ona babası Yavuz'un aldığı destekle dedesi 2. Beyazıt'ı anımsatmış bile olabilir bu hal. Bu vesayet halini yıkmak için olsa gerek Hürrem'den, yani nikahlı eşinden doğan oğlu Mehmet'i Manisa'ya vali olarak atadı Süleyman. Bu aslında kendi yerine kimi görmek istediğinin de bir işaretiydi o dönem için. İş bununla da kalmadı. Adet olduğu üzere Hürrem'i oğluyla sancağa göndermesi gerekirken bunun yerine Mehmet'i bir naip, yani başında biri olmaksızın göndererek bir nevi mesaj da veriyordu onun yeterliliği konusunda. Fakat 1543 yılında başarılı Macar seferi sonrasında geri dönüş yolundayken bu çok güvendiği vesayeti kıracağını düşündüğü oğlu Mehmet'in ölüm haberini alır sultan. Çok üzüldüğünü söylemeye gerek yok haliyle. İş bununla da kalmaz. İstanbul'un Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra defnedilmesi için ilginç bir yer seçer. Sultan Süleyman o dönem için kullanılan Yeniçeri odalarının bir kısmını istimlak ederek türbeyi ve oğlu anısına yaptıracağı camiyi buraya inşayı emreder Mimar Sinan'a. Yapım yeri ve amacı hakkında araştırmacılar ikiye ayrılmış vaziyette bu mevzuda. Burası Sur içi diye tabir edilen yerin tam ortasıdır ve özellikle Haliç ve Boğaz'dan görülebilecek bir noktadır. Doğan Kubar'ın başını çektiği bazı araştırmacılar bu yapıyı sultanın kendisi için sipariş ettiğini ve oğlunun beklenmedik ölümüyle ona ithaf ettiğini belirtirler. Gülruğ Necipoğlu gibi araştırmacılar da benim de benimsediğim bir şekilde caminin baştan beri Şehzade Mehmet için yapıldığını iddia ederler. Asıl soru: peki neden? Bu soru için gene biraz daha dalmak lazım buzdağının derinlerine efendim. Klasik Osmanlı çağının bir kurum ve düzen çağı olduğunu tekrar etmekte fayda var. Buna göre her isteyen istediği şekilde her yerde her istediğini yapamazdı. Anayasayı bir kez bile delmenin bir şey olmayacağı fikri bayağı uzaktı o dönem yaşayan insanlar için. Bazı şeylerin yazılmamış kuralları vardı. İnşaatın bile. Bu yüzden sanat tarihçileri var aslında. Onlar o zamana kadar uygulanmamış teknik ve tarzlarla yapılan binalar ve eserlerden tarihin izlerini sürmeye çalışıyorlar. Bu iz sürmenin sonucunda da bir yargı öne sürebiliyorlar. Bu açıdan bakınca Osmanlı klasik çağında hiçbir şehzade için babası bir yapı yapmamış, hele bir de seletin, yani sultana mahsus özellikler taşıyan bir yapı sipariş etmemişti. Nedir bu seletin cami özellikleri? Tek kubbeli, çift minareli, çift şerefeli, avlulu bir cami. Hele bir de o zamana kadar hep Bursa'ya defnedilmelerine rağmen bir şehzadenin ilk defa İstanbul'a gömülmesi, işte az önce sorduğum sorunun cevabını az biraz vermeye başlar. Neden? Sultan böyle bir yapıyı adet olmadığı üzerine buraya yaptırdı. Cevabın iki yönü var. Biri basit, çünkü mesaj vermek istedi. Diğeri biraz karışık. O yüzden Erk mücadelesine bir bakmak lazım. Ölümle beraber yakınını yitiren insanlar üzülür malumunuz. Bunun için gözyaşı döker. Hatta bazı kayıplar unutulsa da bazıları da zamanla yasa dönüşür. Ben hayatımda çok küçük yaşlarda çok sevdiğim insanları arkası arkasına kaybederken çocuk aklımla şunu gözlemledim. Kişi aslında biraz da kaybın arkasından kendine üzülür. ölümü hatırlar, bu dünyanın geçeceğini hatırlar, elindeki sağlıklı durumun biteceğini hatırlar, en kıymetli hazinesi olan hayatın sonlanacağına üzülür. Elbet herkes bir şekilde bu dünyadan göç edecek. Acı olan şey aslında insanın kendi öleceğini bilmesidir. Hele büyük bir gücün sahibi ise bu kişi. Kanuni'nin oğlunun ölümü sonrasında büyük bir acı yaşaması, hatta toprağa verildikten sonra anlatılanlara göre 2 saat ağlaması, hatta ve hatta 40 gün boyunca oğlunun mezarına gidip dualar okuması da bir yere kadar anlaşılabilir. Beni bu durumda farklı düşünmeye iten şey, Mustafa'yı bizzat emriyle idam ettiren Bayezid'in Selim'le olan iç savaşında İran Şahı'na bizzat emir verip onun öldürülmesine yol açan bu insanın, insan kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü Kanuni ile bağ kurmak gerekiyor, neden sadece Mehmet için bu kadar harap olduğudur. Kanuni bu olayın geçtiği yıllarda 50 yaşlarına yaklaşmıştır ve Nikris denilen gut hastalığından muzdariptir. Yani pek de sağlıklı değildir. Zaten oğulları arasındaki taht mücadelesine bakıldığında da bu tarihten sonra daha da yoğunlaştığı görünür. Böyle bir ruh durumuyla gözde bir şehzadesinin ölümüne verdiği abartılı tepki anlaşılabilir. Bu ölümün sorumlusu olarak da bahsettiğim vesayetin başındakileri de görmüş olabilir ki bence öyledir. Sonuçta bu ölümün mesuliyeti onlara bir mesaj vermek içindi. Mustafa'yı destekleyen Yeniçeri'nin tam gözünün önüne, hatta onlara verilmiş olan alandan da alarak bu camiyi yaptırmış, yaptırmakta da kalmamış. Bir de türbedeki sandukasının üzerine ahşap bir taht koyarak bu mesajı pekiştirmiştir. İsteseniz de istemeseniz de Mustafa padişah olmayacak. Bu mesajı mutlaka almış olmalı ocak mensupları ama buna rağmen inatlaşmaya giderek Mustafa'yı desteklemeye devam edip onun başını bir şekilde yemişler efendim. Entrikalarla dolu bu yoldan geçerek anlatmaya çalıştığım Şehzadebaşı Camii'nin içine girsek fena olmaz. Çünkü anlatmak istediğim diğer yapılara sıra gelmeyecek gibi görünüyor. İşin Sinan ayağına daha bakmadık bile. Bunca siyasi çekişmeden kurtulup Sinan'ın ilk Selatin Camisi'ydi Şehzade. Her ne kadar Kanuni adına yapılmamış olsa da yine de ona ve şanına layık olmalıydı. Bu amaçla olsa gerek bence aşırıya kaçtığı süsleme detaylarına sahip bu cami. En basitinden o zamana dek görülmemiş bir şekilde süslediği minareleri buna örnek verebilirim. Zaten Sinan da bu tarzı sonradan devam ettirmez. Bu camiyi kendi adına kalfalık işi saymasının sebebi de budur. Burada yaptığına inandığı hataları tekrar etmeyerek, yapı inşa sürecindeki her bir kademeyi mükemmelleştirerek sadeliğe ulaşacaktır Sinan kariyeri boyunca. Yeniden hatırlatmakta fayda var. Burada dinlemeyenler olabilir. Evliya Çelebi ile yaptığım bölümde anlattığım bir şeydi. Sinan'ın kayıtlarda Şehzade Camii, Çıraklık, Süleymaniye Camii, Kalfalık, Selimiye ustalık eserimdir diye bir ifadesi yok. Bu ifade Evliya'nın babasından duyup seyahatnameye koyduğu bir izahat. O da tam olarak şöyle. Onu da söyleyeyim. Şehzade'de kalfalığımı tamam ettim. Süleymaniye'de ustalığıma eriştim. Ama tüm tecrübemi ve maharetimi Sultan Selim'in camisinde gösterdim. Yani aslında çıraklık eğitim merkezinden alınmış bir diploma tarzı bir şey yok ortada. Anlatılan da bir aracıyla Evliya Çelebi üzerinden bize geliyor. Neyse, Sinan'ın yapıtına geri dönelim. Biz Şehzadebaşı Camii'nde Sinan'ın imzalarını ciddi bir şekilde görmeye başlarız. Bunlardan biri algılanabilir ve geniş mekan tasarımıdır. Cami kelime olarak Arapçada toplanılan yer demektir. Mescit ise secde edilen yer. Sinan cami kelimesinin hakkını verircesine herkesin bir arada olacağı ve yine herkesin bu büyük alanı rahatça görebileceği mekan yaratmaya çalışır. Bununla da kalmaz. Kutsal bir amaçla bir araya gelmiş olan insanların huzurunda bulundukları ilahi gücün vurgusunu da kubbeyle yapar Sinan. Sinan'ın bir başka imzası da budur zaten. Ana kubbeye odaklanmak. Hangi Mimar Sinan Camisi'ne girerseniz girin, yerden başlayarak bir insanın görüş açısı içinde onun dehasından çıkmış kubbelerine odaklanırsınız. Sınırlı, kısıtlanmış bir alanı temsil eden küp şeklinde oluşan bina tasarımının üstünde sonsuz bir döngüyle oluşan çemberle konmuş ve yaratıcıyı temsil eden kubbeye odaklanır insan Sinan camilerinde. O camilerin kapısından girince o kubbeler sizi yavaş yavaş yukarı çekmeye başlar. Ondan geldik, ona döneceğiz ayetinde veya ölmeden evvel ölünüz hadisinde olduğu gibi insanı yaratıcısına kavuşturmayı amaçlar Sinan kendine bir imza ettiği bu tasarımıyla. Kubbeyi yan duvarlardan bağımsız fil ayağı diye anılan büyük sütunlar üstüne oturtur ve böylelikle zamandan ve mekandan azade bir şekilde anlamamızı sağlar yaratıcıyı olması gerektiği gibi tam da. Zaten onun kendine koyduğu ve aşmak için hep uğraştığı asıl hedef de tam olarak budur. Turgut Cansever'in de tanımıyla kubbeyi yere koymamaya uğraşır Sinan. Desteksiz, dayanaksız bir şekilde yapmayı amaçlar kubbelerini. Kanımca bu camide uyguladığı ve hiç tekrar etmediği, ki genelde hiçbir planını tekrar etmez, dört yarım kubbeli bu tasarımı nedeniyledir ki bu işini kalfalık sayar. Asıl maharet destek kubbeleri olmadan kubbeyi yerine koymaktır. Rönesans İtalya'sında bunu haç planın tam ortasına yerleştirerek yaptılar. Hal böyle olunca San Pietro'da Selimiye'den bile yüksek olan kubbeyi görebilmek için mekanın ortasına dek gelirsiniz. Yani hacın ortasına gelmeniz, yani kendinizi Hazreti İsa gibi kurban etmeniz lazım gelir. Sinan ve onun yarattığı klasik Osmanlı mimarlığı insanı yaratıcısına, mekanın daha ilk adımında ulaştırır. Bu nedenle denilebilir ki Mimar Sinan mekanına gelenleri kurban etmeden, acı çekmeden, dünya güzelliklerine sırtını döndürmeden ayakları yerden keser ve kubbeleriyle onları göğe çıkartır. Sinan gerçekten bu Şehzade Camii'ni kendi tabiriyle kalfalık eseri saydı mı saymadı mı tam olarak bilemeyiz. Günahı evliyanın boynuna. Lakin bu yapıyla beraber eserlerinde farklı bir hal görünmeye başlar. Necipoğlu buna bir geçiş dönemi diyor ve Süleymaniye'nin bitimine kadar da devam ediyor bu süreç. Devlet kademelerinde görev alan bir yapı üreticisi olarak kendine sunulan iyi imkanlarla beraber ve o dönem bürokratları arasında vakıf yarışına paralel olarak Sinan hem çok üretir hem çok kazanır. Bu kazanç mevzuna haftaya değineceğim. Biz üretim kısmına girelim. Klasik Osmanlı toplumunda gelirin legalize edilebilmesi ve arttırılabilmesi için kullanılan yollardan biri vakıf inşa etmekti. Bir ucu neredeyse Baltık Denizi'ne dayanmış, diğer ucu Hint Okyanusu'na bakan bir devlette elde edilen gelirlerin devlet tarafından müsaade edilememesi için insanlar sıklıkla vakıf kurmuş ki vakıf gelirleri müsaade, yani devlet tarafından el konulamaz ve bu vakıfların sürekliliği içinde bir yerleşkenin olması gerekiyordu. Sinan'ın şansı biraz da bu vakıf ve külliye yarışına denk gelmesiydi kariyerinin. Hele bu vakıf ve külliyeler gelir getiren yerlere ne kadar yakınsa o denli amacına ulaşırdı. Şehzade Camii devam ederken Üsküdar'da, yani Anadolu'dan gelen ticaret yolunun bittiği yerde ve Anadolu yakasındaki limanın olduğu yerde Mihrimah Sultan için de bir cami yaptı. Bu amaçla doğru orantılı. Şimdi uzun uzun Mihrimah, aşk, meşk, sevda, gün doğumu, gün batımı olaylarına girmeyeceğim. Zaten bu açıklama yeterlidir diye düşünüyorum. Vakfın sahibi binaların yapılacağı yere karar veriyordu. Şehzade'de olduğu gibi orayı padişah seçti. Bu yapının olduğu yeri de onun kızı. Tüm mantıksızlıkları geçerek sadece varsayıyorum diyelim. Yani sizin de bunu düşünmenizi istiyorum. Sinan Mihrimah Sultan'a giderek, sultanım bir arazi kapattım tam kelepir. Biz buraya bir cami yapalım, hem de size olan aşkım ölümsüzleşsin falan diye düşünmemiştir diye zannediyorum. Zaten Mihrimah'ın diğer camisi de bir diğer ticaret noktasında. Edirne Kapı, Kara Gümrük, Karanın Gümrüğünde gelen malların kontrol edildiği ve vergilendirildiği yerde, ticaretin kente girdiği noktada, kocası Rüstem Paşa Eminönü Limanı'nda. Yani işlem tamamen duygusal arkadaşlar. Öyle aşk meşk pek karın doyuran şeyler değil açıkçası. Şimdi biz gene konuya dönersek, Mihrimah Sultan Camii de pek Osmanlı adabına uygun bir yapı değil. Tıpkı Şehzade gibi. O zamana kadar bir kadına ait çift minareli bir yapı yoktu. Fakat Sinan için Mihrimah Camii bir deneme tahtası olacaktı. Kubbe üzerinden, Şehzade'den farklı olarak Sinan burada ana kubbeyi 4 yarım kubbeyle değil 3 yarım kubbeyle dikti. Ki zaten ilerleyen zamanlarda yarım kubbe sayılarını düşürerek bir arayış içinde olduğunu da anlayacağız biz. Destek kubbelerini, yani yarım kubbeleri azaltıp ayakları arttırarak bir arayış içindedir Sinan. Bazen 4 ayaklı, bazen 6, bazen Selimiye'de olduğu gibi 8 ayaklı camilerle arayışa girdiği bu Mihrimah Sultan'dan rahatlıkla anlaşılabilir. Sinan Süleymaniye'ye kadar, hatta Süleymaniye inşaatı sırasında kentte sultanın emriyle su getirilmesi için çalışıyordu. Bu sırada kentin artan nüfusunu daha da rahatlatmak için Piyale Paşa ve Kasım Paşa'ya Haliç'in karşı kıyısına mahalle kurması emredilir. Osmanlı'da mahalleler cami etrafında kurulduğu için Sinan bu camileri yapar. Lakin kentin nüfusu artmaya devam edip de susuzluk baş gösterince su getirilmesi lazım olur. Suyun kolay ulaşılmasıyla kentin nüfusu daha da artar diye Rüstem Paşa buna karşı çıksa da padişahın finanse etmesiyle Kırkçeşme suları kente ulaşır. Bu yıllarda Sinan'ın en üretken olduğu yıllardayız artık. Sanki bir Hızır gibi devletin her yerindedir Sinan. verdiği listelere bakarsak da olmadık yerlerdeki her binayı kendi yapmış gibi anlatır. Artık 60 yaşındadır ve öyle her istediği yere de gidip gelecek halde değildir aslında. Peki nasıl oluyordu da bunları kendine mal edebiliyordu Sinan? Bu sorunun cevabı için de bu programda son kez derinlere dalıp o yıllarda binaların nasıl yapıldığına bakalım. Bu bahsettiğimiz devirde padişah dahi olsa inşaata niyetlenildiği zaman öncelikle hasta mimarları ocağının kapısı çalınıyordu. Mimar başının da dahil olduğu bir süreçte bir keşif yapılıyor ve bu keşfe uygun bir taslak oluşturuyordu. Günümüzdeki anlayışla bunu ifade edecek olursak bir dosya diyebiliriz. Bunun içinde planlar ve masraflar da vardır. Eğer bu öneri kabul edilirse siparişi veren kişi tarafından inşaat başlatılıyordu. İnşaatın başlamasıyla birlikte gerek saraydan gerekse şehremini diye tabir edilen belediye başkanının da yönlendirmesiyle bir bina emini tayin ediliyordu. Hasta mimarları ocağındaki görevliler işin ilerlemesini sağlayıp kendi zanaatlarını yaparlarken bina emini günümüzün müteahhiti gibi malzemeyi buluyor, verilen bütçeyle birlikte masrafların ödemesini yapıyordu. İş bittiğinde son keşif yapılıp verilen bütçeyle mukayese ediliyor, gerekirse bina emininden de hesap soruluyordu. Hatta kendisini müsriflikle suçlayanlara karşı Sinan Tezkeretül Bünyan'da bunun bina eminine sorulması lazım geldiği şeklinde kendini savunduğunu söylüyor. Sinan veya artık her kimse mimarbaşı bu süreçte planı yapan, onaylayan ve denetleyen gerekirse müdahalede bulunan bir bürokrattı. Örneğin 6 Haziran 1556 tarihli bir arzu halde Mimar Sinan Divan-ı Hümayun'a şöyle yazar. Ocak mimarlarından Mustafa bin Nebi'yi geçici görevle camiye mesul atadığını yazmış. Hangi cami olduğu belli değil. Fakat dilekçede belirtilen tarihe bakarsak Süleymaniye'ye odaklanan Sinan'ın başka bir işi ocak mimarlarından birine havale ettiğini görürüz. Neticede her inşaat onun tarafından bizzat yapılmıyordu. Lakin iş onun önünden öyle veya böyle geçmiş oluyordu. Zaten ona atfedilen binaların emri altında çalışan veya kendinden sonra halefleri tarafından yapılması yarattığı düzen, gelenek, hadi daha güncel tabirle ekolünün etkisidir. Kubbelere bir düzen vererek her seferinde farklı bir tarz deneyen Sinan'ın fetih ve takiben 1509 depremi sonrası İstanbul'unu yeniden oluşturduğu malumdur hayatında. Hatta hayatından sonra vasiyetinde kendi soyundan kimse kalmadığı takdirde vakfının gelirleriyle İstanbul'a kaldırım yapılmasını istiyor. Çok sevdiği bu kentte kendine verilen devlet göreviyle sürekli üretiyor birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla. Sokullu Mehmet Paşa'ya 3 cami yapıyor. Biri Kadırga'da ki çok dik bir yokuşta kot farkını gayet dengeli bir şekilde hallederek. Biri Unkapanı Köprüsü'nün Galata ayağında. Biri ta Büyükçekmece'de ki harika bir minaresi vardır. Onu da sosyal medyaya koyarım programdan sonra. Kılıç Ali Paşa'ya tam da bir kaptani deryaya yakışır şekilde Tophane Limanı'nda bir cami yapar. Ben bu camiye ilk girdiğimde henüz doğru düzgün sanat veya mimarlık tarihi falan da bilmiyordum tabii. Dedim ki aha burası Ayasofya. Gerçekten de Sinan Ayasofya'nın olması gereken oranlarında ona bir şerh koyarak yani açıklama ekleyerek ayağa kaldırmış bu binayı. Başka örneğin Zalmahmut Paşa Camii vardır Eyüp'te. Tıpkı Mihrimah Sultan'ın Karagümrük yani Edirne Kapı'daki camisi gibi fil ayakları üzerine oturtulan kubbenin ağırlığından azar kalmış beden duvarlarının öyle bir işlemesi yapılmıştır ki pencerelerle içerisi tam bir ışık deryası olur. Tam da Rönesans mimarlığına uygun olarak. Gerçi bu cami de maalesef dönemin dedikodularının kurbanı olmuş biraz. Ya tarih magazinine girecek olursak şöyle söyleyeyim. Şehzade Mustafa'yı boğan kişi olduğundan Zalmahmut Paşa cemaat belli bir süre elini ayağını kesmiş bu camiden efendim. Şimdi şöyle bir listeye bakıyorum da anlatmadığım o kadar yapı kaldı ki zaman geçip giderken içim acıyor ama dinleyenleri teskin edecek bir şey diyeyim. Programı yayına hazırladıktan sonra mezuniyet tezim olan Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi yapılarını Facebook sayfasına koyacağım. Buradan indirebilirsiniz. Benim de anlatmayı atladığım detaylarla daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Hanımlar beyler eksiği fazlası azı çoğuyla bir programın daha sonuna geldiğimizi üzülerek belirtmek istiyorum. Laf lafı açtı, anlatacak şeyler doldu taştı ama her güzel şeyin bir sonu var. Ama olsun, yarın Tarih Dergisi günü malumunuz. Önümüzdeki hafta yeni bölüm var Kulak Uleması'nın. Bir hafta boyunca dinleyebileceğiniz bu bölüm var. Ve eğer hiç dinlemediyseniz Kulak Uleması'nı bundan hariç 32 bölümü var. Biri mutlaka size uygun olacaktır diye düşünüyorum. Buradan teveccüh gösterip dinleyenlere, beğenenlere veya olur ya beğenmeyenlere de sağlık ve mutlulukla beraber önümüzdeki hafta görüşünceye kadar esenlikler dilerim.